Ayırım 11. Sayfa 122. 2. Moskova. Sinan hayretle karşısındaki kadına bakmaya devam ediyordu. "Hiçbir şey anlamıyorum," diye mırıldandı nihayet. "Ne dolaplar dönüyor burada? Ne mafyası? Neden bahsediyorsunuz siz?" Tatiana hafifçe gülümsedi. "Oldukça karışık bir durum, anlayacağınızdan şüpheliyim. Ama bana bir açıklama yapmak zorundasınız, bilmek istiyorum. Kimler beni bu oyuna alet ettiler?" Doktor Yelisev yerinden kalktı. "Önce bir kadeh içki alsanız iyi olur. Çünkü olanlara bir hayli şaşıracağınıza eminim. Bir kadeh vodkaya ne dersiniz?" diye mırıldandı. Sinan sertçe, "İçki falan istemiyorum, sadece konuşun yeter," dedi. Tatiana bir süre daha adamın yüzüne ilgiyle baktı. Sonra yanına yaklaşıp dostça koluna girdi. "Gelin böyle," dedi. Ufak bir koridoru geçip onu küçük bir odaya aldı. Burası Doktor Yelisev'in çalışma mekanıydı. Duvarlar tavana kadar kitaplarla doluydu. Camın önüne rastlayan kısımda ufak bir masa vardı. Üzerindeki yeşil abajur tatlı bir ışık veriyordu etrafa. "Lütfen oturun ve rahatlamaya çalışın," dedi güzel kadın. Sinan itiraz etmedi ve masanın karşısındaki koltuğa oturdu. Bacak bacak üstüne atıp Tatiana'nın açıklamasını bekledi. Genç kadın hafifçe gırtlağını temizledi, söze nereden başlayacağını bilemiyor gibiydi. Bir süre dalgın bakışlarla Sinan'ı süzdü. "Yanılmamışım," dedi. "Siz beklediğimiz kişi değilsiniz. Gerçi şu söylediğiniz evrakı almak için Türkiye'den birinin gelmesini bekliyorduk ama şimdi kesinlikle bu kişinin siz olmadığını anladım. Ortada bir hata var. Biraz daha açık konuşun. Kimi ne için bekliyordunuz?" "Beklediğimiz kişi bir aracıydı. Evrakı Londra'ya götürecekti." "Adı Sinan Koru muydu?" "Evet, bize öyle bildirdiler." "Kimler?" "İstanbul'da irtibatlı olduğumuz kişiler." "Kim onlar, MİT elemanları mı?" "Hayır, kesinlikle değil." Henüz bir şey anlamamıştı Sinan. "Ama benim adım Sinan Koru ve öğretim görevlisiyim. Beklediğiniz kişinin adı tutuyor. O şahıs sempozyuma iştirak edecek miydi?" "Beni de şaşırtan bu oldu. İsim ve kimlik tutuyordu. Ama hala ortada bir yanlışlık olduğunu sanıyorum." "Neden?" Tatiana tekrar gülümsedi. "Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. İrtibatlı olduğumuz Türkiye ayağı asla sizin gibi bir amatörü bu saikle Moskova'ya göndermez. Anlıyor musunuz?" "Hayır, anlamıyorum. Hem de hiçbir şey anlamıyorum. Şu söz konusu belge nedir?" Tatiana'nın yanakları kızardı. "Sizin gibi bu olayların dışında olan birisine bunu açıklamak çok sakıncalı. Yine de soracağım sorulara doğru cevaplar verirseniz hakkınız olan bazı şeyleri aydınlatabilirim." "Sorun öyleyse, hakkımda ne bilmek istiyorsunuz?" "Gerçekten Türk müsünüz?" Sinan aptal aptal Tatiana'nın suratına baktı. "Şüpheniz mi var?" "Üzgünüm ama evet." "Bu çok saçma değil mi? Siz de Türkçe biliyorsunuz. Türkiye uzmanlık alanınız. Tam bir İstanbul Türkçesi kullandığımı anlamış olmanız lazım. Ayrıca ihtisasım olan tarih konusunda da beni sorgulayabilirdiniz. Ben bir tarih doçentiyim ve safkan Türk'üm. Bunu çoktan anlamış olmalıydınız." "Evet ama bunlar başarıyla taklit edilebilir. Ama beni buraya ismen üniversiteniz çağırdı." "Bu da doğru. Ama ben sizin gerçek Doktor Koru olduğunuzu nasıl anlayabilirim?" Sinan çıldıracak gibiydi. "Durun biraz," diye gürledi. "Sizin sorununuz nedir? Doktor Koru'dan mı şüpheleniyorsunuz yoksa onun yerine bir adamın geçtiğinden mi?" Tatiana rahatlıkla, "Her ikisi de," diye cevapladı. "Eğer Türkiye'deki adamlarımız bize doğru bilgi aktardıysalar siz beklediğimiz kişi olmalısınız. Ama asla beklediğimiz adam gibi davranmadınız. Büyük bir hata yaptınız. Bu da sizin gerçek Doktor Koru olmadığınız kanaatini uyandırdı bende. Şayet onun yerine geçmiş biriyseniz o zaman da işimize yaramazsınız." Sinan yine safça sordu. "Ne demek oluyor bu?" Tatiana oturduğu masanın gözünü çekti, elini göze daldırdı. Sinan nihayet şu mahut dosyayı çıkaracağını sandı. Ama Tatiana'nın elinde aniden bir tabanca belirmişti. Sinan'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. "Durun, ne yapıyorsunuz siz?" diye bağırdı. "Sakin olun, bağırmak size bir şey kazandırmaz. Rusya'yı yeterince tanımadığınız belli. Şayet çığlık çığlığa bağırsanız bile burada kimse kılını oynatmaz. Sakin olmazsanız sizi vurmak zorunda kalabilirim." "Lütfen, lütfen ateş etmeyin. İnanın neler olduğunu bilmiyorum. Benim niyetim sadece sizden, sadece anlayabileceğim bir açıklama beklemekti.
Benim de öyle. Şimdi konuşun bakalım, kimsiniz siz?
Sinan çaresizlikle başını iki yana salladı. Söyledim ya, ben Sinan Koruyum. Ne dolaplar döndüğünü hiç anlamıyorum. Ama MİT ajanı olduklarını söyleyen iki adam beni sizinle irtibat kurmam için görevlendirdi. Tek söyledikleri, sempozyumun son günü sizin bana bir evrak vereceğinizdi. Yemin ederim bütün bildiğim bundan ibaret.
Öyle mi? Peki İngiltere'de o evrakı kime teslim edecektiniz?
Söylemiştim ya, bir MİT ajanına.
Adı nedir ajanın?
Bilmiyorum. Londra'da beni o bulacaktı.
Çok komik, diye hırladı Tatyana. Çocuklar bile buna inanmaz. Bir gizli servis. Asla böyle komik ve acemice bir operasyona girişmez. Beni aptal mı sandınız?
Ama tüm bildiğim bu. İster inanın ister inanmayın.
Tatyana'nın silahın emniyetini açan madeni tıkırtısı küçük odada yankılandı. Soluğu kesildi genç adamın. Bir an için kadının tetiği çekeceğini sandı. Hatta hafifçe gözlerini kırptı.
Doktor Yelisev ateş etmemişti. Ama dikkatli Sinan'ı susuyordu.
Demek yalan söylemekte ısrar ediyorsunuz.
Genç adam yaşamı boyunca hiç silah tehdidi altında kalmamıştı. Fakat sinirleri de çelikten değildi. İlk saniyelerde iliklerine kadar işleyen korku, şimdi yavaş yavaş yerini şiddetli bir öfkeye terk etmek üzereydi. Ne olacaksa olsundu. Bu kadar haksızlığa ve hakarete tahammül edemezdi. Kendisini de hatalı bulmaya başlamıştı zaten. Hem de işin başlangıcından beri. Belki Caddebostan'da karşısına çıkan o adamlar gerçekten MİT ajanı değillerdi. İbraz ettikleri kimlikler de sahte olabilirdi. Şimdiye kadar gerçek olanlarını hiç görmemişti ki. Sahteyi sahiciden ayırt edebilsin. Saf saf onlara inanmış ve söylediklerinin mutlak doğru olduğunu kabullenmek gafletini göstermişti. Adamlar kendisini öyle bir oyuna getirmişlerdi ki ikinci defa görüşmek gereğini bile duymamışlardı. Son olarak da şu karşısındaki kadına gösterdiği zaafa bozuluyordu. Dişiliğinin etkisi altında kalmıştı. Daha beteri onu ilk gördüğü andan itibaren hayallerinden silkip atamamıştı. ''Yalan söylemiyorum!'' diye bağırdı tekrar. Tatyana'nın yüzündeki soğuk ifade değişmemişti. ''Kimsin sen?'' diye sordu yeniden. ''Yoksa Cemil Barut'un adamı mı?'' Sinan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Doktor Yelisev bu defa da bir Türk adı vermişti. Şaşkınlığı daha da artarak Tatyana'ya bakmaya devam etti. ''Cemil Barut mu? Öyle birini hiç tanımıyorum. O da kim?'' Kız silahı biraz daha uzattı. Sen ya çok iyi bir aktörsün ya da hayatta gördüğüm en aptal adamsın. Sinan bu kez sustu. Ne söylese boştu. Galiba en iyisi doktorun kendisi hakkında bir kanaate varmasıydı.
Cevap ver diye tersledi kadın.
Ne söylememi bekliyorsun ki, nasıl olsa bana inanmayacaksın.
Sen yine de konuş.
Söyleyeceğim başka bir şey yok. Ben doçent Sinan Koruyum ve Moskova'da bilimsel bir kongreye tebliğ sunmak için geldim. Asıl konuşması gereken biri varsa o da sizsiniz.
Tatyana hala dikkatle onu süzmeye devam ediyordu.
Peki, dedi birden. Vasili Yelisev'in adını hiç duymadın mı?
Hayır, duymadım, diye bağırdı önce. Sonra birden hatırlamış gibi, şey galiba o sizin babanızdı. Yanılmıyorsam dün gece öyle demiştiniz değil mi?
Dedi.
Bu isim sana bir şey ifade etmiyor mu?
Üzgünüm ama hayır.
Demek öyle. Ya Lord Geoffrey Drake? O da mı bir şey hatırlatmıyor?
Sinan şaşkın şaşkın kadına bakmaya devam etti. Kendisine bir yığın isim söylüyordu ama ne Cemil Barut'u ne de Geoffrey Drake'i tanımıyordu. Nihayet, ''Bakın doktor,'' dedi. ''Bir yanlışlık olduğunu ben de sezinliyorum. Birilerinin beni kullandığını da anlıyorum. Şu ya da bu şekilde bir oyuna geldim. Ama dönen dolapları inanın ki bilmiyorum. Artık bu iş kesin. Ya beni vurun ya da şu silahı bana yöneltmekten vazgeçin.
Tatyana zorlanır gibiydi. Bir türlü karar veremiyordu. Sonunda ağır ağır silahı tutan elini indirdi. Sinan rahat bir nefes aldı. Sırtı ter içinde kalmıştı. Kadın, bu yaptığım bir hata diye mırıldandı. Sizin hakkınızda bir karara varamadım. Yapacağım en doğru hareket sizi vurmamdı. Geriye kalanların selameti için öyle yapmam gerekirdi ama yapamayacağım. Artık çok şey biliyorsunuz.
Sinan sinirli bir şekilde homurdandı. Çok şey mi biliyorum? Çok şey mi dediniz? Siz herhalde benimle alay ediyorsunuz.
Zaman zaman siz, zaman zaman da sen diye hitap ediyorlardı birbirlerine. Özellikle öfkenin tırmandığı anlarda hitapları sertleşiyordu. Bu isimleri bile duymamanız gerekiyordu. İnanın artık çok şey biliyorsunuz ve bazı kişiler için çoktan tehlikeli hale geldiniz bile, diye mırıldandı Tatiana. Madem öyle, boş verin ve bana biraz daha anlayabileceğim bir açıklama yapın. Henüz söylediklerinizden tek bir kelime bile anlamış değilim. İstanbul'da ne biliyorsam şu anda da o kadarına vakıfım. Tek fazlası Cemil Barut ve babanızın adı. Tatiana olumsuzca başını salladı. Olmaz, bunu yapamam. Neden? Hepimiz için, özellikle de sizin için çok tehlikeli. Şayet bu işe karıştığınızı bilenler varsa sizi muhtemelen profesyonel biri sanacaklar ve ortadan kaldırmaya çalışacaklardır. Sinan belli belirsiz ürperdi yine. Sonra aklına gelen bir ihtimali sordu. Rusya'dan dışarı bir belge kaçırmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Kız dudaklarını büktü. Öyle sayılabilir, dedi. Ve bu belgenin içeriği siyasi, yani herhangi bir devlet sırrı değil, yanılıyor muyum? Tatiana kısa bir duraklamadan sonra tekrar başını salladı. İfadenizden çıkardığım anlama göre bu vesika bir kaçakçılık veya mafya olayı ile ilgili. Yanlış mı düşünüyorum? Devam edin. Sinan kaçakçılık ile bir öğretim üyesinin Londra'ya ulaştırmak istediği vesika arasında bağ kuramamıştı. Tekledi ve sorularına devam edemeyerek kıza baktı. Anladığım başka bir şey yok. Bu belge neden o kadar önemli? İşe karışmış bir takım ünlü isimler mi var? İleride bir şantaj konusu mu olacak? Ya da tamamen aksi bazı kişileri bir pislikten mi kurtarmaya çalışıyorsunuz? Tatiana cevap vermedi. Gülümsemeyi bile başardı. Elindeki tabancayı aldığı göze tıktı ve çekmeceyi kapattı. Artık soru sormaktan vazgeçin. Sizin bu işe nasıl karıştığınızı çözebilmiş değilim. Bazı kişilerle temas kurarak durumu aydınlığa çıkaracağım ve hakkınızda en sağlıklı bilgileri toplamaya gayret edeceğim. Aklıma gelen en güçlü ihtimal sizin saflığınızdan yararlanmış olmaları. Öğretim üyesi olduğunuzu ve tebliğ sunmak için Moskova Üniversitesi'ne geleceğinizi biliyorlardı. Tabii bu şekilde benimle irtibat kurmanız çok kolaylaşacaktı ve sizi kandırarak vesikanın Londra'ya gitmesini sağlayacaklardı. Sizden istedikleri kısa ve özdü. Bir dakika, dedi Sinan, siz kimi bekliyordunuz ya da beklediğiniz kişinin adı neydi? Kız manidar bir şekilde genç adamı süzdü. İşte olayın ilginç yanı da burada başlıyor. Aracının adını bize İstanbul'daki adamımız bildirecekti. Peki bildirmedi mi? Bildirdi. Hangi ismi verdi? Doktor Sinan Koru. Genç adam yine bir şey anlamadan kaşlarını çatarak Tatiana'ya baktı. Ama o benim. Bunu tahmin edebiliyorum. Fakat korkarım bize o bilgiyi geçen arkadaşımız artık yaşamıyor olmalı. Durun durun, aklım iyice karışmaya başladı. Ne demek bu? Anlamı şu. Ya İstanbul'daki adamımız taraf değiştirdi ya da rakiplerimiz tarafından öldürüldü. Sinan matlaşmış gözleriyle Doktor Yelisev'e ürpererek baktı. Cinayet ha? Muhtemelen öyle. Adamımızın taraf değiştirdiğini sanmıyorum. Bir cinayete kurban gitmiş olması daha güçlü bir olasılık. Sinan yutkundu ve sustu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Umarım şimdi niçin sizden şüphelendiğimi anlamışsınızdır. Sinan başını salladı. Ama aslında hala bir şey anlamamıştı. Ne yapacaksınız şimdi? Diye sordu. Merak etmeyin, bir yolunu buluruz. O belgenin mutlaka Londra'ya ulaşması lazım. Sinan endişelenmesine rağmen rahat bir nefes almıştı. Dayanamadı. Galiba babanız da bu işin içinde, öyle değil mi? Tatiana yine kuşkulu bir şekilde genç adamı süzdü. Artık soru sormasanız daha iyi olur. Doğru, saçmaydı bu, affedersiniz. Yerinden kalkmak istedi. Galiba artık gitsem daha iyi olacak. Her şeyi unutacağıma ve kimseye bu olaydan bahsetmeyeceğime emin olabilirsiniz. Sizin için iyi olur doktor. Sinan ayağa kalktı. Yine de hemen gitmeniz için bir neden yok. Şöyle veya böyle sizinle tanıştık. Benimle bir kadeh vodka içerseniz sevinirim. Sinan bir an evvel bu kabusun bitmesini istiyordu. Fakat Tatiana'nın kara gözlerine bakıp davetkar ifadeyi görünce yıldırımla çarpılmış gibi bacakları titredi. Yerinden kımıldayamadı ve kadının masanın arkasından dolanarak koluna girmesini şaşkınlıkla seyretti. Hayır diyememişti. Ayırım sonu. Sayfa 132.